Çınaraltı.
Değerli dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan evvel hepinize en derin, en samimi saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, bugünkü polis teşkilatı 1909 yılında kurulmuştur. Ama bunun da esasını 1845 tarihinde ihdas edilen Zaptiye Müşirliği teşkil etmiştir. Çok kimseler zaptiye tabirini bilir, hatırlar. Ancak emniyet teşkilatının mazisi çok eski zamanlara, eski Türklere, Orta Asya'da yaşayan ecdadımıza kadar uzanır. O zamanlar zabıta amirlerine yardan ismi verilirdi değerli dinleyiciler. Sonraları Müslüman olan Moğollar bu teşkilatı aldılar ve ona daruga dediler. Daha sonra bu yardan ismi candar halini aldı ve zabıta, yani can koruyucu, candar, can koruyucu olarak anılmaya başlandı. Mesela candar oğulları var. İşte o candar Selçuklular zamanında emniyet amiri olan kimsedir. Onun soyundan gelenlere de candar oğulları veya İsfendiyar, ismi İsfendiyar'dı, İsfendiyar oğulları demişlerdir. Osman Gazi 13. asırda Osmanlı Devleti'ni kurduğu sırada zabıta ve asayiş işlerini askeri teşkilata gördürmüştür değerli dinleyiciler. Karacahisar'ı zapt ettiği zaman şehrin idaresini oğlu Orhan Bey'e vermiştir. Yanına da Gündüzalp ismindeki bir arkadaşını subaşı olarak tayin etmiştir. İşte bu zat Osmanlı Devleti'nin ilk zabıta amiridir değerli dinleyiciler. Su asker demektir. Su, daha doğrusu. Başı da asker başı. Ama buradaki subaşıdan kasıt bir yerleşme merkezindeki emniyet amiridir. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Devri'ne kadar subaşılık aynı bu şekilde devam etmiştir. Bugünkü emniyet amirinin muadilidir. İstanbul fethedildiği zaman da buraya ilk subaşı olarak Süleyman Bey tayin edilmiştir. Değerli dinleyiciler, Sultan Orhan zamanında ve Sultan 1. Murat zamanında artık Yeniçeri Ocağı teşekkül etmiştir. Ve Yeniçeri Ocağı cemaat ortalarına ayrılmıştır. Bunlardan ilk olarak 17. orta, Çergeciler Ortası, sefer anında düşman topraklarına girildiği zaman padişah çadırı kuruluyor malum Otağı Humayun. Bu Otağı Humayun'u emniyet altına almakla vazifelendirilmiştir. Daha sonra bunlar Yeniçeri Ocağı mensuplarından tefrik edilmiştir ve bunlar memleketin bizatihi asayişini temine memur edilmişlerdir. Yani bir nevi polis teşkilatı olmuşlardır. Yeniçeri Ocağı'ndan bir orta, bir bölük. Yeniçeriler sulh zamanında harbe hazır bulundurulmakla beraber yine bir takım vazifeler ifa ederlerdi. İşte bunlar İstanbul'un içinde ve dışında olmak üzere ikiye ayrılıyor bu vazifeler. Öncelikle İstanbul'un asayişiyle mükelleftir. Bu yeniçerilerden bir kısmı Divan-ı Humayun'da sırayla muhafızlık ederlerdi. Divan-ı Humayun, Topkapı Sarayı'nın dış avlusunda Osmanlı Bakanlar Kurulu diyebileceğimiz bir kuruldur değerli dinleyiciler. Padişah veya Vezir-i Azam'ın başkanlığında ileri gelen devlet adamları burada toplanırlar ve memleketle alakalı kararlar alırlardı. İşte buranın muhafazasıyla mesuldüler bu yeniçeriler. Toplantı günleri tabi haftada 4 gün sabahında Bab-ı Humayun önüne dizilirlerdi. Vezirler toplantıya gelişle beraber yeniçeriler içeriye girerler ve toplantı anında kubbe altını dışarıdan muhafaza altına alırlardı. Böyle bir vazifeleri vardı saray içindeki yeniçerilerin. Sarayın dışında ise değerli dinleyiciler bu yeniçerilerin bu ocağı şehrin asayişini temine memur idi. Yeniçeri ağası bir yandan kol gezerdi, yanında da bir miktar yeniçeri bulunurdu. Bundan başka 4 yaya başı ve 4 bölük başı cuma geceleri hariç diğer geceler kol gezerlerdi. Suç işleyenleri yakalamak suretiyle zabıta vazifesi görürlerdi. Kol gezmek günümüzde de kullanılan bir tabirdir. Devriye görevi yapmak demektir. İşte kollukçu devriye görevi yapan kimsedir. Karakol ise karada yani denizde değil de karada devriye görevi yapan kimsedir. Bunun kol ile yani insanın koluyla bir alakası yoktur değerli dinleyiciler. Günümüzde hala karakol kelimesi kullanılır. İşte bu kara devriyesi yani deniz olmayan yer manasına kullanılan bir tabirdir. Çok kimse bunun manasını bile unutmuştur. İstanbul'un çeşitli semtlerinde de semtin asayişine bakanlar vardı. Onlara da kollukçu denirdi. Kullukçu diye de kullanılır bu tabir. Bunlar üçer aylık periyotlar için tayin edilirdi değerli dinleyiciler. Yeniçerilerin İstanbul'dan başka şehirlerde de asayiş ve zabıta vazifesi gördüklerini biliyoruz. Ancak bu Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır. Taşla'da görevlendirilen ve bilhassa kale kapılarının muhafazasına memur yeniçeriler vardı. Bunlara yasakçı denirdi. 9 ay için Yeniçeri Ketudası tarafından gönderilirdi. Muayyen müddetlerle görevlendirilmeleri, oranın halkıyla içli dışlı olmaları ve taraf tutma endişesinden kaynaklanmaktadır değerli dinleyiciler. İstanbul'da sadrazam başta olmak üzere Yeniçeri Ağası, Bostancıbaşı, Asesbaşı, Sekbanbaşı, İstanbul Kadısı ve hatta her muhitin ihtiyar heyeti inzibat ve asayiş işlerinde derece derece kendilerine düşen vazifelerde mesul idiler değerli dinleyiciler. Gerek sadrazam ve gerekse Yeniçeri ağası muayyen zamanlarda kol gezdikleri gibi Yeniçeri yoldaşları da kulluk beklerlerdi. Osmanlı Devleti zamanında İstanbul'un emniyet ve asayişinden mesul olan Yeniçeri ağasıdır. Bunun da yardımcıları var. Bunlardan ve bunların vazifelerinden bir nebze bahsedelim. Mesela subaşı en başta gelen çarşı, pazar ve mahalle aralarının temizliğine bakardı. Mail inhidam yani yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit edip mimarbaşıya bildirirdi. Ve geceleri kol gezerek uygunsuz kimseleri aramakla meşgul olurdu. Harp çıktığı zaman da yerine bir yardımcı bırakıp muharebeye giderdi. Asesbaşı vardı. Asesbaşı bir idam cezası verilmişse onu bölüğüyle beraber mahalli siyasette bulunur. Yani idam cezasının infaz edildiği yerde bulunur. Oranın intizamıyla, asayişiyle, inzibatıyla memur olurdu ve gerektiği zaman suçlunun idamını temin ederdi. Bostancıbaşılar vardı. Bostancıbaşı Boğaziçi ile saray civarının inzibatına bakardı. Padişah Filika ile bir mahalle gittiği zaman da Bostancıbaşı dümen tutardı. Hatta böyle bir Filika ile bir yere giderken Bostancıbaşı padişaha refakat ettiği için padişah eğer sağdaki soldaki binaların ne olduğunu sorarsa bu Bostancıbaşı'nın bunları bilmesi gerekirdi. Onun için Bostancıbaşılar defter tutarlardı. Bütün Boğaz'ı tespit etmişlerdi. Padişah sorduğu zaman şu yalı filancanın yalısı, yanındaki arsa filancanın arsası, şu cami filanca cami diye padişaha böyle malumat verirlerdi. Bu Bostancıbaşı defterleri bugün elimizdedir. Efendim Yeniçeri Ağası'nın bu inzibattan mesul yardımcılarından birisi de Salman Eferi'dir. Vazifesi gece gündüz muhtelif kıyafetlerle tebdil gezerdi bu. Suç işleyen uygunsuz takımını meydana çıkarırdı ve bunları yakaladığı gibi ağa kapısına götürürdü. Yapacağı iş buydu. Ağa kapısı da Yeniçeri Ağası'nın bulunduğu yerdir. Orada onun cezası verilecek. Bir de falakacı başı vardı değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti zamanında verilen cezaların büyük çoğunluğu bedeni cezadır. Para ve hapis cezası fazla yok idi. Çünkü bedeni ceza herkes için müsavidir. Ama para cezası zengini hiç etkilemez, fakiri etkiler. Hapis cezası berduşları hiç etkilemez ama ilim sahiplerini etkiler. Ama darp cezası, bedeni ceza öyle değil. Kadın, erkek, zengin, fakir, köylü, şehirli herkesi müsavi manada etkiler. Onun için Osmanlılar'da bedeni ceza esastı. Bu ceza verilenleri hükmedilen değnek miktarına göre falakaya yatırırdı bu falakacı başı. Dayak cezası da böyle tenfiz edilirdi. Yeniçeri ağası teftişe çıktığı zaman da falakacı başı yanında bulunurdu. Eğer bir suç işleyen, ahlaka, adaba, hukuka mugayibi iş yapan olursa falakacı başı hemen oracıkta cezayı infaz ederdi. Efendim sadece Yeniçeri ağası değil, Kaptan Paşa da, yani donanmanın kumandanı olan Kaptan Paşa da yanında tersane ketüdası olduğu halde her gece 35 kaptanın kalyoncularıyla beraber sahillerde kol gezerek asayiş ve intizama baktıkları bir vakadır. Kaptan Paşa da bu kaptanların maiyetleriyle her gün ve inzibat işleriyle mesul idi. Demek ki bir karakolluğu var, bir de deniz kolluğu var. Karakolluğunu Yeniçeriler, deniz kolluğunu ise donanma yerine getirmektedir. Ve kaptanların her biri deniz kolluğundan mesul, bunların başında da Kaptan Paşa vardır. Bir de değerli dinleyiciler, Galata Çavuşu'ndan bahsedelim. Galata Karakolu mühim bir karakol idi. Oranın da en büyük amiri Galata Çavuşu'ydu. O mıntıkanın inzibat ve asayişinden o mesuldü. Karakullukçularla kalyoncuların nizam intizamından mesuldü. Aynı zamanda deniz yolcularının kontrolüne de Galata Çavuşu bakardı. Değerli dinleyiciler, vaktiyle bir mahalleden diğerine geçebilmek için mevcut olan kapılar geceleri kapanırdı. Bu suretle o mahalleye gece yabancılar sokulmazdı. Kefili olmayan kimse de uzun müddet o mahallede ikamet ettirilmezdi. Şehir sık sık taranırdı. Bu arada sebepsiz olarak İstanbul'a göç etmiş olanlarla şehre yerleşmeleri 5 yılı doldurmamış olanlar da geldikleri yere iade olunurdu. Fakat bu gibi işsiz kişiler veya dilenciler boş bırakılmazdı. Açılmamış arazilere gönderilir, ziraate alıştırılırdı. Bir kısmı da kasabalardaki zanaatkarların yanına yerleştirirlerdi bir sanat öğrensin diye. Ancak sıkı bir nezaret altında çalıştırılan bu adamlar, geçimlerini topraktan veya sanattan elde edebilecek duruma geldikleri vakit serbest bırakılırdı. Şehirde hırsızlar ve kabadayı geçinerek halkın huzurunu bozanlar şiddetle takip edilir, yakalanır, icabı halinde tedip edilirler ve mutlak olarak sindirilirlerdi. O zamanlar İstanbul'da kim yaşıyor, hangi evde kaç kişi var bunu hükümet derin bir şekilde bilirdi. Ve öyle uygun olmayan bir kimsenin şehre gelip yerleşmesi, İstanbul'un asayişini, düzenini, intizamını bozması mümkün değildi değerli dinleyiciler. Tabii değerli dinleyiciler, zamanla her devlette olduğu gibi, her cemiyette olduğu gibi bizde de asayiş işlerinin bir elden ve esaslı surette idare edilmesinin elzem olduğu anlaşıldı. Nitekim memleketimizde Avrupa'yı tarzda bir yenilik hareketi 19. asrın ilk yarısında başlamıştır. Osmanlı Devleti savaş meydanlarında yenilmeye başlayınca Avrupa'nın maddi üstünlüğü ele geçirmiş olduğunu anlamıştır. Ve bu üstünlüğü telafi etmek, bu aradaki farkı telafi etmek ve bu üstünlüğü tekrar yakalamak için can siparihane çalışmıştır. Ve çok eski devirlerde bile Osmanlı padişahları keşfettikleri bu farkı kapatmak için gayret etmişlerdir. Sultan 2. Osman, Sultan 4. Murat, Sultan 3. Mustafa, Sultan 1. Abdülhamit bu yolda çok çalışmışlardır. Sultan 3. Selim ve Sultan 2. Mahmud'un çalışmaları malumdur. Sultan Mecid de bu konuda ciddi bir hareket, teşebbüs göstermiştir. Ki pek çok Avrupa devletin, mesela İtalya'nın, Almanya'nın kalkınmaya başlaması daha bu tarihlerdedir. Yani geç kalınmış değildir. Fakat bir takım arizi sebepler, bir takım sorumsuz devlet adamlarının, bürokratların faaliyetleri, ihtilaller, şunlar bunlar ve bir takım dış sebepler, yani Osmanlıların elinde olmayan ekonomik ve stratejik sebepler bu ilerlemeyi, aradaki farkı kapatmaya mani olmuştur. İşte bu 19. asrın ilk zamanlarında, Sultan Mecid zamanında Osmanlı Devleti'nin idaresinde baştan başa bir değişiklik yapılması, bir inkılap yapılması gerektiği hususunda bir kanaat vardı. O zamanlar can ve mal emniyetinin tam olarak temin edilmesi icap ediyordu ve o zamana kadar Osmanlı hukukunda zaten mevcut olan kişi temel hak ve hürriyetlerini teyit eden bir tanzimat fermanı ilan edildi. Tanzimat fermanı 1839 tarihlidir. Ancak tanzimat fermanından 13 sene kadar önce 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştı. O zamana kadar emniyet faaliyetlerini, asayişi, inzibatı Yeniçeri Ocağı görüyordu. Fakat Yeniçeri Ocağı'nın kendisi zaten emniyeti, asayişi, nizamı bozan bir müessese haline gelmişti. Ve Sultan II. Mahmud, Osmanlı tarihindeki çok mühim hadiselerden birisini tahakkuk ettirdi. Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdı. Vakayı hayriye, hayırlı hadise diyoruz buna. İşte ondan sonra Serasker kumandasında Asakiri, Muntazamayı, Mansuri adında bir birlik kuruldu. Ve bu birlik emniyet ve asayiş işleriyle vazifelendirildi. Fakat tabii bu idare tarzı da eski idare tarzına nispetle memnuniyet verici olmadı. Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra 1845 yılında bir nizamname çıkarıldı ve bu nizamname ile ilk polis teşkilatı kuruldu. Daha doğrusu zaptiye teşkilatı kuruldu. O zamanki ismi polis değildi. Bir sene sonra 1846'da İstanbul'da zabıta işlerinin temin maksadıyla zaptiye teşkilatı kuruldu. Başına Tophane-i Amire Müşiri Mehmet Ali Paşa getirildi. Damattır bu. Bu kuvveti idare etmek üzere de bir meclis, zaptiye meclisi ve kuruldu. Bunun başında bir reis var, azaları var vesaire, memurları var. Bunlar tayin edildi. Aynı zamanda bir takım asayişle ilgili ufak tefek suçlara bakmak üzere zaptiye müşirliğine bir tahkik meclisi kuruldu. Bu İstanbul'da işlenen suçların yargılanacağı ve cezanın infaz edileceği birer mahkeme oldu. Ceza mahkemesi oldu. Sonradan bu zaptiye meclisleri Anadolu'nun diğer vilayetlerine de yayıldı. Evet, 1845 tarihli nizamname ile bu zaptiye teşkilatının vazifeleri 17 madde halinde gösterilmişti değerli dinleyiciler. Zaptiye Müşirliği adı altındaki bu yeni teşekkül İstanbul'da 9 zabıta dairesine ayrıldı. Her daire merkez ve mevkilere bölündü ve böylece işe başladı. Fakat henüz bu zabıta kuvvetlerinin dayandığı vazife ve salahiyet kanunu mevcut olmadığı için zaptiye askerlerinin isimleri vardı ama inzibati bir tesiri yoktu. Sonra bir ıslahat fermanı çıkarılmış. Bu ıslahat fermanında idare şubeleri için kanun ve nizamnamelerin vücuda getirilmesi emredilmişti. Sultan Hamid zamanında 1879 senesinde emniyet işleri zaptiye müşirliğinden alındı, ser askerlik makamına verildi. Adı da zaptiye nezareti oldu. Yani polis görevleri bir bakanlık haline getirildi. Önceleri vazifesi İstanbul ve çevresinin güvenlik işleriydi. Sonra yurdun her tarafında kuruldu bu teşekkül, zaptiye teşkilatı ve bugünkü polis teşkilatının nüvesini teşkil eder. İstanbul'da İstanbul yani Suriçi, Beyoğlu, Üsküdar ve Beşiktaş olmak üzere 4 tane polis mıntıkası vardı. Ayrıca 5 piyade ve 1 süvari taburundan mürekkep bir jandarma alayı vardı. O da bu nezarete bağlı olarak vazife yapıyordu. İlk zamanlar 10 bölük ve 700 neferden ibaretti İstanbul polisi. Son zamanlarda bölük adeti 16'ya çıkarıldı. Neferlerin miktarı da 1700 kişiyi buldu. Evet, nihayet 1909 tarihinde 2. Meşrutiyeti takiben zaptiye nezareti lağvedildi. Çünkü o zamana kadar meşrutiyeti ilan edenlerin çok canlarını yakan bir yerdi zaptiye nezareti. Yerin emniyet genel müdürlüğüne terk etti. 1908 yılında meşrutiyet ilan edildiği zaman hemen lağvedilmemişti zaptiye nezareti. Yeni şahıslar başa geldi o zaman. Zaptiye Nezareti'nin başına. O zamana kadar yeşil şeritli, lacivert kumaşlı polis üniforması vardı. Ona da yeni bir kıyafet getirdiler. Yaptıkları icraat bu oldu. Fakat 31 Mart hadisesinden sonra artık Sultan Hamid tahttan indirildi ve eski idare tamamen ortadan kaldırılması maksadıyla 1909 yılında işte Zaptiye Müşirliği kaldırılarak yerine polis ve jandarma müfettiş umumiliği kuruldu. Başına da meşhur hareket ordusu kumandanlarından Miralay Galip Bey getirildi. Galip Bey'in ilk işi İstanbul polis kadrosunu takviye etmek oldu. Hareket ordusunun subaylarından bazılarını polis zabiti unvanıyla merkez memurluklarında istihdam etti Galip Bey. Az sonra da bu teşkilat bir kanunla memleketin zabıta işleriyle mükellef ve nezareti bütün polis müdüriyetlerine şamil ve doğrudan doğruya da dahiliye nezaretine, yani iç işlerine bağlı olmak üzere Emniyet Umumiye Müdüriyeti adını aldı. Günümüzdeki gibi. O zamanki dahiliye nazırı Talat Bey'di. Sonradan Talat Paşa adıyla sadrazam oldu. Talat Bey, Türk polisin Avrupa polisine benzetmek istiyordu. Bunun için Galip Bey riyasetinde bir heyeti, ki İstanbul Polis Mektebi Müdürü Yüzbaşı Ahmet Bey de buna dahildi. İstanbul'a Avrupa'ya tetkike gittiler bunlar. Sırasıyla İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere polis teşkilatlarını tetkik ettiler. Dönüşlerinde Avusturya'nın Viyana şehrine uğradılar ve bu Viyana polis teşkilatını beğendiler. Bunun benzerinin kurulmasına karar verdiler. Hemen tensikata giriştiler. Emniyet Umumiye ile Üsküdar ve Beyoğlu müdüriyetlerine, burada mülki müdüriyetlerde adli ve idari kısımlar kurdular. Adli kolluk, idari kolluk kurdular. Mıntıkalarda merkez memurlukları meydana getirdiler. Polis merkezlerine disiplin zabiti unvanı adı altında ordu subaylarından müfettişler tayin ettiler. Şimdi bu yeni devirde memleketin zabıta işleri 3 makam etrafında toplanır oldu. Bir umum jandarma kumandanlığı var. Bir bu anlattığımız Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti var. Bir de İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi var. 3 tane kurum var. 1913'te Dahiliye Nezareti Teşkilat Nizamnamesi çıkarıldı. Orada Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nin vazifesi şöyle tarif ediliyordu. Memleketin emniyet ve inzibatına taalluk eden her türlü umur ve muamelatı, her türlü işi, memleketin emniyetin inzibatına taalluk eden her türlü işi takip ve olbaptaki muhaberatı, haberleşmeyi idare ve polis teşkilat ve tensikatıyla polis mekteplerini idare etmek. Demek bunun vazifesi bu. Cumhuriyette de bu Emniyet Umumiye Müdüriyeti muhafaza edildi ve Avusturya'dan Friedrich Ramah ve Edmund Heidenfeld adında iki mütehassıs getirildi. Bunlar yeni bir kanun çıkarıldı 1932 yılında ve polisliğin özel bir meslek olduğu kabul edildi. 1937 yılında da Emniyet Teşkilat Kanunu çıkarıldı. Ancak esası Meşrutiyet devrinde kurulan Emniyet Müdürlüğü'ne dayanmaktadır.
Şu karşı
Değerli dinleyiciler, Galata Köprüsü'nden Eminönü'ne gelirken bir ehram kadar muntazam hatlarıyla her gün binlerce, yüz binlerce insanın gözlerinin önüne bütün ihtişamıyla ve iddiasıyla dikilen bir abide var. Evet, çoğunuz belki şu anda canlandırdığınız yeni cami bu. Türk İslam mimarisinin zarif ve muhteşem mabedi. Bulunduğu yerin hususiyeti yüzünden hemen bütün İstanbul camilerinden daha fazla bir emniyet kazanmıştır ve hiçbir zaman cemaatsiz kalmamıştır. Bundan 80-90 sene önce, bilhassa 1. Cihan Harbi sırasında küçük esnafın barakaları, ayak satıcıları, işportacılar yeni caminin etrafını doldurmuş, karınca yuvası gibi her cins ve milletten insanın kaynaştığı bir pazar yeri, bilhassa askerlerin buluştukları bir uğrak olmuştur. Bugün abdest musluklarının bulunduğu arka kısmındaki merdiven basamakları belli bir askeri birlik efradının veya memleketlinin buluşmalarına hizmet ederdi. Her basamak bir vilayetin veya bir alayın adına ayrılmış gibiydi. O basamakların üzerinde tanışılır, buluşulur, o basamakların üzerinde vedalaşılırdı. Tebdili havaya giden veya tezkere almış askerler, izinli olarak memleketlerine gidecek olanlar hediyelerini hep oradan temin edebilirlerdi. Bugün orası bir park haline getirilmiştir ve orada vaktiyle helalar vardı. İhtiyaç sahipleri sıra sıra dizilmiş su dolu ipliklerden birini küçük bir para mukabilinde alıp oraya giderlerdi. Muhteşem abideyi her taraftan saran küçük dükkanlar vardı. Burada bilhassa kavaflar, terlikçiler, eski elbise satanlar ve sergiciler bulunurdu. Mahmut Paşa oradan başlayarak kapalı çarşıya kadar devam ederdi. Ondan sonra yakın zamanda 30'lu yılların sonuna doğru yeni caminin etrafı tamamen temizlendi. Buradaki dükkanlar yıkıldı ve geniş bir meydanın ortasına çıkarıldı. Bu mimari bakımdan iyi oldu ama o zamanki dindar kimseler, ehli dil bu işten memnun olmadı. Çünkü bununla cami cemaatsiz, cemaat de camisiz kalmış oluyordu. Değerli dinleyiciler, 1598 yılından önce Emin İskelesi denilen bir yerdi burası. Ve memleketin bütün limanlarından gelen ticaret eşyasının şehre sevk merkeziydi. Buradan Sirkeci'ye doğru bir Musevi mahallesi uzanırdı. Hatta burada bir de sinagog vardı. Havra vardı. Binaların iki misli değer ödenmesi şartıyla istimlake başlandı. Fakat o tarihte bina emini Kara Mehmet Ağa istimlak bedellerini 8 ay ödemediği için halk şikayete başladı. Bu yüzden yeni cami daha inşa edilmeden önce Zulmiye adını aldı. Bunun üzerine bina emini hemen azledildi. Alacaklıların parası ödendi. Halk buraya Adliye adını verdi. O tarihte cami arsasının önünde bugünkü meydan yoktu. Ve deniz hemen caminin bulunduğu alçak seddin duvarlarına kadar gelirdi. Zamanla bu saha doldurulmuştur. Değerli dinleyiciler, daha önce Üsküdar'da bir valide camii yapılmıştı. Oraya eski valide dediler. Eminönü'nde bu yapılan bu yeni camiye de yeni valide camii dediler. Zamanla valide kelimesi unutuldu. Burası yeni cami olarak kaldı. Burada ilk inşaata başlayan Sultan 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan'dır. İnşaatı başlatan odur. Safiye Valide Sultan. Safiye Valide Sultan vefat edince cami inşaatı durmuş. Çok sonra Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Terhan Valide Sultan bütün inşaat masraflarını üzerine almış ve camiyi tamamlatmaya muvaffak olmuştur. Efendim, yeni cami Koca Mimar Sinan'ın yetiştirmelerinden baş mimar Davut Ağa tarafından yapılmaya başlanmıştır ve Şehzade Camii'nin planlarına uygun olarak yapılmaya başlanmıştır. İnşaata bir yıl devam etmiş Davut Ağa, ancak ertesi sene 1599 senesinde vebadan vefat etmiş. Onun üzerine yerine su yolu nazırı Dalgıç Ahmet Çavuş geçmiş, inşaat o devam etmiş. 1605 yılında Safiye Valide Sultan vefat edince bina inşaatı durmuş, 56 sene yüzüstü kalmış inşaat. Nihayet 1661 senesinde Mimar Mustafa inşaat üzerine almış, camiyi tamamlamaya muvaffak olmuş. Yeni caminin inşaatına 1 Aralık Mimar Kasım Ağa da nezaret etmiştir. Hicri 1006 miladi 1598 yılının Nisan ayının 9. Perşembe günü. Sultan 3. Mehmet'in annesi Safiye Valide Sultan, saray baş mimarı Davut Ağa'ya caminin yapılması için emir vermişti. Derhal istimlaka geçilmişti ve Davut Ağa Türbesi, Sebili ve denize karşı bir kasır ile caminin yapılmasına başlamıştı. Bir yıl sonra baş mimar ölünce yerine Dalgıç Ahmet Çavuş geçmiş, inşaatı pencere hizalarına kadar yürütmüştür. 1605'te Safiye Sultan vefat edince, biraz evvel size söylediğimiz gibi, yeni cami inşaatı durmuş 56 sene. Bu duraklama devresinde caminin çevresini yine Musevi evleri kaplamıştır. Zaman zaman tabii zelzelelerle, yangınlarla harap olan İstanbul, 24 Temmuz 1660 tarihinde yeni bir yangınla karşılaşmıştır. Çok müthiş bir yangın şehrin üçte birini yakıp kül etmiştir. O gün Ayazma kapısından çıkmış yangın muhtelif kollara ayrılarak surlardan içeriye atlamış, hemen hepsi ahşap olan evleri yakarak Bayazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Fatih, Molla Gürani, Uzun Çarşı, Mahmut Paşa, Tahtakale, Sultanahmet, Unkapanı, hatta Samatya, Davutpaşa gibi semtleri de yakarak denize dayanmıştır. Bu yangın yüzlerce cami, binlerce ev, han, hamam, dükkan gibi yeni caminin etrafındaki evleri de yakmıştır. Ve bu arada caminin yapılmış olan kısmını da harap etmiştir. İşte bundan sonra buradaki inşaat tekrar başlamış ve kısa bir zaman, 3 sene sonra caminin inşaatı tamamlanmıştır. Türkiye'de ve İslam memleketlerinde hiçbir caminin temel atma merasimi ile ibadete açılış merasimi arasında 63 sene 9 ay gibi uzun bir müddet geçmemiştir. 56 senelik atalet devri çıkarılırsa yeni cami 8 seneye yaklaşan bir zaman içinde yapılmıştır. 1664 yılının Şubat'ının 8. Cuma günü inşaat tamamlanmış. O gün Cuma namazıyla beraber ibadete açılmıştır. Bu merasime Sultan 4. Mehmet ile beraber valide ve hasekiler katılmışlar. Vezirler, bilginler, alimler bulunmuş. Fukaraya altın ve gümüş paralar dağıtılmış. İstanbul güzel bir abideye daha kavuşmuştur. Değerli dinleyiciler, yeni cami zeminden 3 metre kadar yüksekte olduğu için fevkani tabir edilen camiler arasındadır. Umumi manzarasında göze ağır ve kaba gelen hiçbir ciheti yoktur. Muntazam bir ehram şeklindedir. 17,5 metre çapında 36 metre yükseklikte kubbesi vardır. Beyaz zemin üzerine mavi yeşil çinilerle pek ahenkli şekilde süslenmiş 4 büyük sütunun üzerine oturtulmuştur. Dış görünüşte bu ana kubbeyi yarım kubbeler tamamlıyor. İçeriden ince sütunlara yan maksureleri bindirilmiş, yanlarda da zarif dehlizleri var. Beyaz mermer minberi ajur olarak işlenmiş bir şaheser. Sol tarafta hünkâr mahvili var. Hünkâr mahvilinin istinad ettiği sütunlardan biri Hanya Fatihi Yusuf Paşa'nın getirdiği, Girit'i fethettikten sonra getirdiği bir sütundur. Pencerelerinde, ki bu sütun altın sütun olarak bilinir, aslında normal sarı bir mermerdir fakat altına benzemektedir. Pencerelerde renkli camlar var. Bu camların seçimindeki incelik, her tarafı kaplayan çinilerin renklerindeki, şekillerindeki güzellik, bir de mat fakat doyurucu bir ışıkla temin edilen aydınlık bu camiye daha başka bir kutsiyet, bir ruhaniyet ve bir sevimlilik veriyor. Yeri gelmişken pencereler ve kapıların sedef kakmalı kapakları var. Buradaki işçilik de fevkalade. 5 tane kapısı var yeni caminin. Unkapanı yönünde bir kapısı var. Oradan avluya çıkılıyor. Avlunun 4 tarafı üstleri kubbeli yan sofalarla çevrilmiştir. Caminin avluya bakan cephesindeki çiniler çok güzeldir. Ve bu cephenin karşısında avlunun ortasındaki şadırvan kafesinde çok sanatkârane ve ince bir işçilik vardır. Yeni caminin iç avluya bakan cephesinin iki yanında üçer şerefeli iki minaresi var değerli dinleyiciler. Yeni caminin en dikkate değer tarafı padişah mahveli tarafına o hizaya yapılmış olan sultan daireleri. Bu dairelere üzeri örtülü bir rampadan atla çıkarak giriyor padişah. Ve camide kendilerine tahsis edilen mevkiyi alıyorlar. Bu kısımlarda da duvarları çok güzel çiniler kaplıyor. Ve buradaki çiniler, pencereler, kapılar birer sanat şaheseri. Caminin arkasında caminin ikinci bahanesi Hatice Terhan Valide Sultan'ın türbesi var. Bu türbede kendinden başka 5 tane padişah var. Sultan 4. Mehmet, Sultan 2. Mustafa, Sultan 3. Ahmet, Sultan 1. Mahmut ve Sultan 3. Osman. Bunların anneleri ve kızları var. Ayrıca birkaç da şehzade var. Türbenin dışında bir hazire var. O hazirede saray mensupları gömülü ve ayrı bir türbe, bu hazireye bağlı ayrı bir türbede de Sultan 5. Murat ve onun hanedanından bazıları yatıyor. Dolayısıyla bu yeni cami türbesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane padişahın türbesi vardır. Yakın zamanda bu türbe açılmıştır. Yakın zamana kadar kapalıydı. Yakın zamanda ziyarete açılmıştır. Değerli dinleyiciler, yeni caminin ana yapısı bilhassa Cumhuriyet devrinden sonra işte biraz evvel söylediğim gibi etrafındaki baraka ve dükkanlar yıkılarak açılmıştır. Denize bakan yönündeki ticarethaneler, ara sokaklar da kaldırılmıştır. Bu Türk İslam sanatının şaheseri olan mabet bütün azametiyle, ihtişamıyla, güzelliğiyle bir meydan içine alınmıştır. Ancak tabii şurası da söylenmelidir ki caminin cemaati de bu yıkımlarla yok edilmiştir. Caminin bulunduğu set üzerine 3 cepheden mermer basamaklarla çıkılıyor değerli dinleyiciler. Kasrın önünde Eminönü meydanına karşı bir sur parçası vardır. Muntazam dişleriyle göze çarpıyor. Bu cepheden caminin mermer döşeli setine çıkan binlerce İstanbul'u bu yeni cami kemeri diye tanınan bir geçitten geçerek caminin arka kısmındaki iş yerlerine giden caddelere dağılırlar. Caminin sağında Osmanlı Bankası'nın yanındaki büyük kapıdan kasra çıkılır ve hünkâr mahveliyle sultan sofalarına geçilir. Caminin bünyesinden ayrılan bu rampa ve kasır kemer vasıtasıyla mabetle birleştirilmiş. Caminin mihrabı kemerin ve geçidin bulunduğu yeni cami caddesine ve üçgen şeklindeki hazireye karşıdır. Mısır çarşısının kavisinin içine girmiş bulunan park da yeni cami parkı olarak tanınır. Bu yeni cami, muazzam binası, kasrı, Darül Kurrası yani hafız yetiştirilen yeri, Kur'an kursu yani, mektebi, türbesi, haziresi, Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılmış kütüphanesi ve muvakkit hanesiyle pek muazzam bir yer kaplardı. Ancak kendi adını taşıyan bir mahallesi yoktur. Yeni caminin vakfı bakımına yetişmemiştir ve Sultan 4. Mehmet zamanında gayet zengin bir vakfa sahip olan Beylerbeyi'ndeki Abdullah Ağa Camii'nin vakfından bir kısmı yeni camiye nakledilmiştir. Mısır çarşısı yeni caminin vakıflarındandır. İşte değerli dinleyiciler, ecdadımız bir cami, bir vakıf eseri yaptığı zaman onun hayatiyetini, devamını sağlayacak bir takım gelir getirici mülkleri de vakfetmiştir. Bunların geliri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde toplanır ve bütçeye dahil olur. Bu camilerin bakımı, onarımı, tamir için bugün devlet bir kuruş harcamamaktadır. Sadece imamına ve müezzine maaş vermektedir. Ama o camilerin olanca vakfı devlet hazinesine girmektedir. Bazıları devletin cami imamlarına ve müezzinlerine verdiği maaşı kıskanmaktadır. Ama hiç kimse bu mabetlerin milyarlarca tutan gelirinin bütçeye girmesinden hiç bahsetmemektedirler. Neyse, biz yeni camimize dönelim. Yeni caminin hatları da Karahisari hattı taklit edilmek suretiyle yazılmıştır. Mustafa Çelebi tarafından. Onlar da çok güzeldir. Bir de Hünkâr Kasrı'nın odalarında, işte o bahsettiğimiz kasrın odalarında baştan başa duvarlar çinilerle süslenmiştir. 17. asrın en güzel İznik çinilerinin numuneleri bu kasrın oda duvarlarında vardır. Hatta Hatice Terhan Valide Sultan son yıllarını bu kasırda geçirmiştir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.